Ayrım 5. Seks neden keyiflidir? İnsanın cinsel evrimi. Jared Diamond. Sayfa 40. Bu acımasız istatistikler göz önüne alındığında dişinin öteki kadın olma kaderini neden kabul ettiği merak edilebilir. Biyologlar eskiden ikinci eşlerin kötü bir egemenlik mıntıkasına sahip beceriksiz bir erkeğin tek eşi olmaktansa İyi bir erkeğin ihmal edilen ikinci eşi olmayı tercih ederek kaderlerini kendilerinin seçtiğini düşünüyorlardı. Zengin evli erkeklerin de metreslerine aynı nedenle çekici geldikleri bilinir. Ama artık ikinci eşlerin kaderlerini bilerek kabul etmekten çok kandırıldıkları anlaşılıyor. Bu aldatmanın anahtarı çok dişili erkeğin ikinci yuvasını ilk yuvasından birkaç yüz metre uzakta kurmaya özen göstermesi ve böylece birçok erkeğe ait mıntıkaların iç içe geçmesidir. Çok dişili erkeklerin yuvalar arasındaki gidip gelme süresini azaltacak, yavrularını beslemek için daha fazla zamanları olmasını sağlayacak ve yoldayken boynuzlanma riskini azaltacak olmasına karşın, ikinci eşe ilk yuvanın yakınlarındaki olası yuvalarda kur yapmamaları son derece çarpıcıdır. Anlaşılan çok dişili erkekler olası ikinci eşlerini kandırmak ve ilk yuvalarının varlığını saklamak uğruna ikinci yuvanın uzakta olmasının getirdiği dezavantajları göze alıyorlar. Yaşamsal zorunluluklar kara sinek kapan kuşunun dişisini aldatılmaya maruz bırakıyor. Eşinin çok dişili olduğunu yumurtladıktan sonra anlaması durumunda yapabileceği hiçbir şey kalmıyor. Yumurtalarını terk edip artık eşleşmeye hazır durumda olan yeni bir eş aramaktan, ki bunların çoğu da zaten iki dişili olacaktır ve ikinci eşinin ilkine göre daha vefalı çıkacağını ummaktansa yumurtalarının yanında kalması onun için daha iyi olacaktır. Kara sinek kapan erkeğinin geriye kalan stratejisi, erkek biyologlar tarafından ahlaki açıdan tarafsız görünen karışık üreme stratejisi, yani küs terimiyle allanıp pullanmıştır. Yani eşleşmiş erkek kara sinek kapanının tek bir eşi yoktur. Diğer erkeklerin eşlerini de gizlice döllemeye çalışır. Eşi geçici olarak yuvada bulunmayan bir dişiyle karşılaştığında onunla çiftleşmeye çalışır ve bunu genellikle başarır. Dişiye ya yüksek sesle şakıyarak yaklaşır ya da sessizce yanına sızar. Genellikle ikinci yöntem daha çok işe yarar. Bu faaliyetin boyutları biz insanların düş güçlerini aşabilir. Mozart'ın Don Giovanni adlı operasının ilk perdesinde Don'un uşağı Leporello, Dona Elvira'ya Don Giovanni'nin yalnızca İspanya'da 1003 kadını baştan çıkarmış olduğunu söyleyerek övünür. Bu sayı oldukça etkileyici görünebilir. Tabii insanların ömürlerinin ne kadar olduğu düşünülene dek. Don Giovanni'nin zaferleri 30 yıl içinde gerçekleşmiş olsa her 11 günde yalnızca bir İspanyol kadınını baştan çıkarmış olacaktır. Oysa erkek kara sinek kapanın eşini geçici olarak, yani söz gelimi yiyecek bulmak için yalnız bırakması durumunda ortalama olarak 10 dakika içinde başka bir erkek onun bölgesine girer ve 34 dakika içinde dişiyle çiftleşir. Gözlemlenen çiftleşmelerin %29'unun ÇDÇ, yani çift dışı çiftleşme ve tüm yavruların tahminen %24'ünün gayrimeşru olduğu anlaşılıyor. Dişiyi baştan çıkaran yabancı kuşun da genellikle komşu delikanlı, yani bitişikteki mıntıkadan bir erkek olduğu görülüyor. Asıl mağlup ÇDÇ ve küslerin tam bir evrimsel felaketi temsil ettiği boynuzlanan erkektir. Kısa yaşamında bütün bir üreme mevsimini kendi genlerini taşımayan yavruları beslemeye harcar. ÇDÇ'nin erkek suçlusunun asıl galip gibi görünmesine karşın biraz düşünüldüğünde erkeğin bilançosunun çıkarılmasının göründüğü kadar kolay olmadığı anlaşılıyor. Siz zina yaparken başka erkekler de sizin eşinizde zina yapma fırsatını bulabilirler. Dişi eşinin bulunduğu yerden en fazla 9 metre uzaklıktaysa ÇDÇ çabaları çoğunlukla başarısız olur. Ama eşi 9 metreden daha uzaktaysa başarı olasılığı artar. Bu da zamanlarının çoğunu başka bölgelerde geçiren ya da iki bölge arasında gidip gelen çok dişili erkekler için küsü özellikle riskli hale getirir. Çok dişili erkekler kendileri de ÇDÇ yapmak ister ve ortalama olarak her 25 dakikada bir deneme yaparlar. Ama her 11 dakikada bir başka bir erkek onların mıntıkasını sızarak ÇDÇ yapmayı dener. Tüm ÇDÇ denemelerinin yarısında boynuzlanan erkek sinek kapan, kendi dişisinin kuşatma altında olduğu dakikalarda başka bir dişi sinek kapanın peşindedir. Bu istatistikler küs stratejisinin erkek kara sinek kapanlar için taşıdığı değerin kuşkulu olduğunu gösteriyor. Ama onlar riski asgari düzeye indirecek denli akıllıdır. Kendi eşlerini dölleyene dek ondan en fazla birkaç metre uzaklaşır ve dişilerini büyük bir dikkatle savunurlar ve zinaya ancak kendi dişilerini dölledikten sonra kalkışırlar. Hayvanlarda cinsiyetler arası savaşın çeşitli sonuçlarını incelediğimize göre artık insanların bu geniş tablodaki yerine bakabiliriz. İnsan cinselliği pek çok açıdan benzersiz olsa da iş cinsiyetler arası savaşa geldiğinde son derece sıradanlaşır. İnsan cinselliği iç döllenmenin görüldüğü ve iki ebeveynin bakımını gerektiren pek çok diğer hayvan türünün cinselliğine benzer. Dolayısıyla dış döllenmenin görüldüğü ve yavruların tek bir ebeveynin bakımını gereksindiği ya da bakım ihtiyacının duyulmadığı birçok türün cinselliğinden farklıdır. Diğer tüm memelilerde ve çalılık hindileri dışındaki kuş türlerinde olduğu gibi insanlarda da yeni döllenmiş bir yumurta tek başına hayatta kalma şansına sahip değildir. Yavrunun kendi başına yiyecek bulabilecek ve kendine bakabilecek duruma gelmesi için gereken süre insanlarda da en az diğer hayvan türlerindeki kadar ve birçoğundan daha uzundur. Dolayısıyla ebeveynin yavruya bakması mutlaka gereklidir. Burada karşımıza tek bir soru çıkıyor. Bakımı hangi ebeveyn sunacak ya da bunu ikisi birlikte mi üstlenecektir? Hayvanlarda bu sorunun yanıtının anne ve babanın embriyona yaptıkları zorunlu yatırımın göreceli oranına, yavrulara bakmayı seçtiklerinde kaçırdıkları diğer fırsatlara ve babalık ya da anneliklerinden emin olmalarına bağlı olduğunu gördük. Bu etkenlerden ilkine bakarsak insanlarda annenin zorunlu yatırımının babaya göre daha fazla olduğunu görürüz. Yumurta fışkırtılan tüm spermalarla karşılaştırıldığında aradaki fark yok oluyor gibi görünse de insan yumurtası daha döllenme sırasında insan spermasından çok daha büyüktür. Döllenmeden sonra anne 9 aya varan bir zaman ve enerji harcayacaktır. Bunun ardından yaklaşık 10 bin yıl önceki tarımcılık başlığı dek tüm insan toplumlarında görülen avcı toplayıcı yaşam tarzında yaklaşık 4 yıl süren bir emzirme dönemi gelecektir. Benim de eşimin oğullarımızı emzirdiği dönemde buzdolabındaki yiyeceklerin ne kadar çabuk tükendiğini gözlemleyerek anladığım gibi insanlarda emzirme çok fazla enerji gerektirir. Emziren bir annenin günlük enerji bütçesi etkin sayılabilecek bir yaşam tarzına sahip çoğu erkeğinkinden bile yüksektir ve kadınlar arasında bu oranı ancak maraton koşucuları aşar. Dolayısıyla yeni döllenmiş bir kadının yataktan kalkıp eşinin ya da sevgilisinin gözlerinin içine bakması ve "Bu embriyonun hayatta kalmasını istiyorsan sen bakmalısın çünkü ben bakmayacağım" demesi mümkün değildir. Eşi bunun bir blöf olduğunu hemen anlayacaktır. Erkek ve kadınların çocuk bakımındaki göreceli çıkarlarını etkileyen ikinci etken kaçırılacak fırsatların farklı olmasıdır. Kadının hamileliğe ve avcı toplayıcı yaşam tarzında emzirmeye ayıracağı zaman yüzünden bu dönem içinde başka bir yavru üretmesi mümkün değildir. Geleneksel emzirme modelinde bebek saatte birkaç kez emzirilir ve sonuçta oluşan hormon salgılaması birkaç yıl boyunca emzirme amenoresine yani adet çevriminin kesilmesine yol açardı. Dolayısıyla avcı toplayıcı toplumlarda anneler ancak uzun yıllar süren kesintilerle çocuk yapabilirlerdi. Modern bir toplumda anne doğumdan birkaç ay sonra ya emzirme yerine biberonu seçerek ya da bebeği yalnızca birkaç saatte bir emzirerek, günümüzde kadınlar genellikle böyle yapıyorlar, yeniden hamile kalabilir. Bu şartlar altında kadının adet çevrimi kısa süre içinde yeniden başlayacaktır. Ama emzirmekten ve doğum kontrolünden kaçınan modern kadınlarda bile bir yıldan daha kısa süreli aralarla doğum çok ender görülür. Ve ancak pek az sayıda kadın ömrü boyunca 12'den fazla çocuk doğurur. Bir kadından doğan ve çok çocuk sayısı yalnızca 69'dur. Özellikle 300 doğurmakta uzmanlaşmış olan 19. yüzyılda yaşamış Moskovalı bir kadın ve bu sayı aşağıda değinilecek bazı erkeklerin ulaştığı sayılarla karşılaştırılana dek olağanüstü görünebilir. Dolayısıyla çok koca sahibi olmak kadına daha fazla bebek yapma olanağı vermez ve çok erkeklilik ancak birkaç toplumda düzenli bir uygulama halini almıştır. Bu türden yeterince incelenmiş tek toplum olan Tibet'teki Treba halkında iki kocalı kadınlarda ortalama çocuk sayısı tek kocalı kadınlardan daha fazla değildir. Treba halkında çok erkeklilik uygulamasının nedeni toprak mülkiyeti sistemidir. Kardeşler küçük topraklarını bölmekten kaçınmak için aynı kadınla evlenirler. Dolayısıyla yavrularına bakmayı seçen bir kadın bu yüzden başka önemli üreme fırsatlarını kaçırmış olmaz. Oysa çok kocalı bir dişi falorop tek eşli ortalama olarak yalnızca 1.3 tüylenmiş yavru üretirken iki eş bulabilmesi durumunda 2.2 ve üçüncüyü de bulması durumunda 3.7 yavru üretebilmektedir. Kadın dünyadaki tüm kadınları dölleme olasılığının yani kuramsal olarak bulunduğunu daha önce de belirttiğimiz erkekten bu açıdan da farklıdır. Çok erkeklilik treba kadınları için genetik açıdan bir yarar sağlamıyor belki ama çok kadınlılık 19. yüzyılda Mormon erkeklerinin yaşamları süresince ortalama çocuk üretimlerinin tek karılı erkeklerde yalnızca 7 çocukken 2 ya da 3 karılı erkeklerde 16 ile 20 arası çocuğa yükselmesini ve ortalama olarak 5 karılı Mormon kilise liderlerinin 25 çocuğa sahip olabilmelerini sağlamıştır. Çok kadınlılığın bu yararları bile çocuklarının büyütülmesinde merkezi bir toplumun kaynaklarını kullanma olanağına sahip olan ve çocuklara doğrudan bakmak zorunda kalmayan modern prenslerin ulaştıkları çocuk sayısıyla karşılaştırıldığında mütevazı kalır. Özellikle büyük bir hareme sahip bir Hint prensi olan Haydarabad Nizamı'nın sarayını 19. yüzyılda ziyaret etmiş bir kişinin sarayda bulunduğu 8 günlük dönem içinde Nizam'ın karılarından 4'ü doğum yapmış ve bir sonraki hafta içinde 9 doğum beklendiği söylenmiştir. Ömrü boyunca en çok çocuk üretme rekoru 700 erkek çocuğun ve sayısı bilinmeyen ama yaklaşık aynı sayıda olduğu tahmin edilen kız çocuğun babası olan Molla bin Şerif İsmail adındaki Fas Sultanı'na aittir. Bu sayılar bir kadını dölledikten sonra kendini çocuk bakımına adayan erkeğin bu seçimiyle ne kadar çok alternatif fırsatı kaçırmış olduğunu açıkça gösteriyor. Çocuk bakımını erkekler için genetik açıdan kadınlara göre daha az ödüllendirici hale getiren son etken, erkeklerin iç döllenmenin görüldüğü diğer tüm türlerin erkekleriyle paylaştıkları babalık konusundaki haklı paranoyalarıdır. Çocuğuna bakmayı seçen erkek bu çabalarıyla farkında olmadan bir rakibinin genlerinin aktarılmasını sağlama riskiyle karşı karşıyadır. Bu biyolojik olgu çeşitli toplumlardan erkeklerin, eşlerinin diğer erkeklerle çiftleşme fırsatlarını kısıtlayan babalıklarından emin olmak için başvurdukları bazı tiksindirici uygulamaların ardındaki asıl nedendir. Bu tür uygulamalar arasında yalnızca bakire oldukları kanıtlanan gelinler için yüksek başlık parası verilmesi, zinayı yalnızca zinaya katılan kadının evlilik durumuna göre tanımlayan ve erkeğin evlilik durumunu dikkate almayan geleneksel zina yasaları, kadınların yanında refakatçi bulundurulması ya da tam anlamıyla hapsedilmeleri, kadının evlilik içi ya da evlilik dışı sekse duyduğu ilgiyi azaltmak için sünnet edilmesi, yani klitoridektomi ve kadının kocası uzaktayken cinsel ilişkiye girmesini önlemek için büyük dudakları neredeyse tamamen kapatılması yani infibülasyon yer alır. Bu üç etken zorunlu ebeveyn yatırımındaki cinsiyet farklılıkları, çocuk bakımı yüzünden kaçırılan alternatif fırsatlar ve ebeveynlikten emin olmak. erkeğin eşini ve çocuğunu terk etmeye, kadınlardan daha eğilimli olmasına katkıda bulunur. Ama insan erkeği, erkek sinek kapan, erkek kaplan ya da terk ettiği cinsel eşinin genlerinin sürmesi için gerekli tüm işlemlerle başa çıkabileceğinden emin olarak, çiftleşmeden sonra hemen çekip gidebilen diğer pek çok hayvan türünün erkeği gibi değildir. Özellikle de geleneksel toplumlarda insan yavruları iki ebeveynin bakımına ihtiyaç duyar. Erkek ebeveynin çocuk bakımı olarak görülen etkinliklerin göze göründüklerinden daha karmaşık işlevlere sahip olduğunu 5. bölümde göreceğiz gerçi. Ama geleneksel toplumlarda erkeklerin birçoğu ya da pek çoğu hiç kuşkusuz eşlerine ve çocuklarına bazı hizmetler sunuyor. Bu hizmetlerin arasında şunlar yer alıyor. Yiyecek bulup getirme, yalnızca avcılara değil anneyle cinsel açıdan ilgilenen ve çocuklarını, olası üvey çocuklarını kendilerine rakip genetik sıkıntı kaynağı olarak gören diğer erkeklere karşı koruma. Toprak sahibi olma ve toprağın ürününü sunma, ev yapma, bahçe açma, diğer yararlı işleri yapma ve çocukları özellikle de erkek çocukları eğiterek hayatta kalma şanslarını arttırma. Ebeveyn için çocuk bakımının genetik değerine ilişkin cinsiyet farklılıkları, erkeklerin ve kadınların evlilik dışı seks konusundaki birbirlerinden farklı tutumlarının temelini oluşturur. Geleneksel insan toplumlarında çocuk baba bakımına gereksinim duyduğu için erkek açısından evlilik dışı seks, evli bir kadınla yapılması ve sonuçta doğacak olan çocuğa o kadının kocasının fark etmeden bakması durumunda yararlıdır. Bir erkekle evli kadın arasındaki seks erkeğin çocuk üretimini artırır ama kadın için aynı durum söz konusu değildir. Bu önemli fark erkeklerle kadınların farklı güdülenmesine yol açar. Dünyadaki pek çok insan toplumunda cinsel tavır konusunda yapılan incelemeler, bir gecelik seks ve kısa ilişkileri de içeren cinsel çeşitlilikle kadınlardan çok erkeklerin ilgilendiğini göstermiştir. Bu tavır kolaylıkla anlaşılabilir. Çünkü kadının değil, erkeğin genlerinin aktarılmasını azami düzeye çıkartmaktadır. Oysa kadınlar evlilik dışı cinsel ilişkiye girmelerinin nedenini daha çok evliliklerinin kendilerini tatmin etmemesi olarak göstermektedirler. Bu durumdaki bir kadın çoğunlukla yeni bir kalıcı ilişki arar. Maddi olanaklar ya da iyi genler sunma konusunda kocasından daha iyi olan bir erkekle yeni bir evlilik ya da uzun bir evlilik dışı ilişki peşine düşer. 5. Ayrımın sonu. Sayfa 47.